Vicdanımdaki leke. Her insanın vicdanında bir leke vardır. Benim de vicdanımda böyle bir leke var. Ama insanların çoğu ruhlarının yüzünü örten bu sözlere karşı çok ilgisiz davranırlar. Onlar bu lekeyi adeta sırtlarında kolalı bir gömlek taşır gibi kolayca taşırlar. Oysa ben bu çeşit gömlekler giymiyorum. Galiba da bunun için vicdanımdaki leke bana büyük bir ağırlık veriyor. Kısacası ben günahımı itiraf etmek istiyorum. Ama benim bu günahımı itiraf etmek isteyişim, hayatımda bunun dışında daha uygun eğlenceler bulamayışımdan ya da insanların dikkatini bir başka şeyle kendi üzerime çekmek yeteneğini göstermeyişimden ileri gelmiyor. Erdemlerim üzerine herhangi bir şey söylemek amacıyla da günahımı itiraf etmiyorum. Hayır. Genellikle insanları günah itirafına zorlayan nedenlerden hiçbiri benim bu davranışıma sebep olmamıştır. Ben artık bunun zamanı geldiğine inandığım için günahlarımı itiraf ediyorum. İşte kalemi elime alıyor ve uzun zamandan beri yüreğimi ezen o kara lekeyi adeta fırçayla temizler gibi ruhumun üzerinden temizlemek istiyorum. Her şey neşeli bir Mayıs günü sokakta başladı. O gün dolaşırken lise öğrencilerinden bildik bir kıza rastladım. Kızın adı Lizoçka idi. Lizoçka'nın çok neşeli ela gözleri vardı. Ama şimdi bu gözler üzüntülüydi. Ona rastladığım zaman pembe, zarif ve canlı yüzü, cansız ve solgundu. Yürüyüşü bir kuşun uçuşu kadar hafif ve çevikti. Oysa şimdi ayaklarını zorla sürüyordu. "Günaydın Lizoçka," dedim. "Kuklaların nasıl?" "Kaçıncı sınıfta olduğunu size söylemeyi unuttum." Lizoçka henüz 4. sınıftaydı. Onunla bebek oynamayı çok severdim. Lizoçka bana günaydın diye cevap verdi. Sesinde gözyaşlarını fark etmiştim. Adeta korku ile sordum. "Kızım, sana ne oldu?" "Onu sevdiğimi itiraf ederim. O da bu sevgime 12 yaşının bütün gücüyle ve tutkusuyla karşılık veriyordu. Ben o zamanlar henüz 53 yaşındaydım." Lizoçka gözyaşları içinde bana şu karşılığı verdi. "Bize yine bir kompozisyon ödevi verdiler." "Kompozisyon ödevi mi? Allah Allah, konu o kadar hazin mi ki daha yazmadan ağlamaya başladın?" Gülümsedi. "Size göre hava hoş," dedi. "Sizi kompozisyon yazmaya zorlamıyorlar." "Ne yazık ki Lizoçka, bizi de zorluyorlar. Yalnız aramızda şu fark var. Sizleri öğretmeniniz zorluyor. Beni ise yaşam koşulları. Bunlardan hangisinin daha kötü olduğunu tartışmayacağım. Ama üzülme canım, senin yerine ben yazarım. Konu nedir?" "Su. Bunun doğada ve insan hayatındaki rolü. Yazacak mısınız sevgilim? Hem de 5 numaralık. "Çalışacağım. Hem de aferinli olmak şartıyla." "Sonra bebek oynamaya gelir misiniz?" "Yazdıktan sonra mı? Herhalde gelirim." "Allah'a ısmarladık. Ne sevimlisiniz." Lizoçka yanımdan ayrıldı. Ben biraz da bu işin ehli olduğum için Lizoçka'ya ödevini yazmayı böyle çabucak teklif etmiştim. Bir seferinde lise 5. sınıf öğrencilerinden bir kıza Skalozup ile Molçeli'nin karakterlerindeki olumlu noktalar konusu üzerine yazdığım ödev için 2 numara vermişlerdi. Yine bir başka sefer lise 5. sınıf öğrencilerinden birisine anaya babaya saygı göstermenin yararları ve zararları konusu üzerine yazdığım bir ödeve 1 numara vermişlerdi. Bunun için yapacağım işi biliyordum ama buna rağmen yine düşünmeye başladım. Sevgili kızımın tam numara almasını istiyordum. 5 numaradan aşağı almamak için nasıl bir ödev yazmalıydım? Biraz düşündükten sonra şu kararı verdim. Ödevi yazmadan önce koca bir adam olmadığımı, kırmızı yanaklı 12 yaşında mini mini bir ortaokul öğrencisi olduğumu iyice hatırımda bulundurmalıydım. Öğretmen öğrencisine bir ödev verirken, öğrencinin bu konu hakkındaki bilgisini, onun psikolojisini, üslubunu, nihayet kompozisyon üzerine olan görüşlerini de hiç kuşku yok hesaba katmaktadır. Bunun böyle olduğu muhakkaktır. Demek ki ben elden geldiğince bir çocuğu taklit etmeye çalışacaktım. Çok güzel. Eve geldikten sonra bir kanepeye uzandım, bir sigara tellendirdim. Hiç de uyumaya niyetim olmadığı halde uyudum. Ziyaretime gelen bir ahbabım beni uykudan uyandırdı. Oysa bu dostumun beni ziyaret etmesi aklından bile geçmiyormuş. Evinden çıktığı zaman bana gelmek için hiçbir istek duymadığı halde farkına varmadan bana uğramış. Onunla uzun uzun konuştuk. Her konudan söz ettik. Dostum gittikten sonra artık su konusu üzerinde yazı yazmak için vakit epeyce geç olmuştu. Ödev cumartesi için verilmişti. Benimse daha 2 günüm vardı. Ertesi günde ödevi yazamadım. Ama bu sefer bunun yazılışına ahbabım engel olmadı. Bana hiç de dostça davranmayan şarap bu işi gördü. Son günde gelip çattı. Su, bunun doğada ve insan hayatında oynadığı rol konulu ödevi yazmak üzere masamın başına geçtim. Başım çok ağrıyordu. Ama buna rağmen ödevi yazdım. Bitirdikten sonra okudum. Ama hiçbir şey anlamadım. Herhalde bir çocuk yazısını çok iyi taklit etmiş olacaktım. Bundan ötürü de öğretmeni iyice memnun edeceğime karar vererek ödevi Lizoçka'ya götürdüm. Lizoçka beni büyük bir sevinçle karşıladı. Hazır ha dedi, ne kadar iyi. 5 numaralık mı yazdın? Herhalde 5 numaralık. Tabii, siz yazar değil misiniz? Haydi şimdi bebek oynayalım. Gittik bebek oynadık. Sonra ben eve döndüm. Gece çok rahat bir uyku uyudum. Pazar günü Lizoçka'ya gittim. Beni annesi karşıladı. Lizoçka'nın annesi kilise kulesi gibi iri yarı bir kadındı. Gözleri 2 tabanca namlusu gibi bana çevrilmişti. Siz misiniz beyefendi hazretleri diye sordu. Siz ha? Ben olduğuma hemen hemen inanmış gibiydim. Şaka etmiyorsunuz değil mi? Siz yazar, siz edebiyatçı ha? Dediklerimi işitiyor musunuz? İşittiğimi sanıyorum. Kızıma ne yaptığınızı biliyor musunuz? İzin veriniz de ne yaptığımı hatırlayayım. Gelin de ona bir bakın. Odaya girdim ve gördüm. Lizoçka yatakta yatıyordu. Zavallı kız avazı çıktığı kadar ağlıyordu. Lizoçka dedim. Ah anne diye haykırdı. Kapıcı Matvey'e söyle de bu herifi bıçakla mı, balta ile mi, neyle olursa olsun öldürsün. Öldürün bu herifi. Bu gerçekten şaşılacak bir şeydi. Ne olduğunu bana lütfen anlatınız dedim. Kızımı bütün öğrenciler arasında gülünç bir duruma düşüren, ona sıfır aldırtan şu iğrenç kompozisyonunuzu alınız da. Kompozisyonu ihtiyatla aldım, cebime yerleştirerek evime yollandım. Cebimde bütün gizemiyle birlikte koca bir atlas okyanusunu taşıdığımı sanıyordum. Eve gelir gelmez ödevi okudum. İşte siz de okuyun. Su, bunun doğada ve insan hayatındaki rolü. Su ıslak bir sıvıdır. Yeryüzünde peyda oluşu tarihten önceki zamanlara rastlar. İlk zamanlar dünyadaki su çok azmış. Ama Allah'ın emri ve iradesiyle büyük bir tufan olmuş. Bunun sonucu olarak yeryüzündeki suyun miktarı karalardan da fazla olmuş. O zamandan beri dünyadaki su hiçbir tarafa akmaksızın bataklıklarda, göllerde, denizlerde toplanmaktadır. Su alçak yerlerde birikir ve durur. Sıvı halinde olduğu için yüksek yerlerde tutunamaz. Suyu bir dağın tepesinden dökecek olursak kısa bir süre sonra tamamıyla aşağıya akar. Bunun içindir ki dağ etekleri daima denizlerle, göllerle, bataklıklarla çevrilidir. Suyu bir portakal üzerine dökecek olursak orada durmadığını, kayıp gittiğini görürüz. Oysa dünya da bir portakal gibi yuvarlak olduğu halde dünya üzerindeki sular kaymamakta ve durabilmektedir. Bütün ırmaklar yukarıdan aşağıya doğru akar. Çünkü onlar da sıvıdır ve yüksek yerlerden kök alırlar. Hatta suyu bir döşeme üzerine bile döksek daha alçak yanlara doğru aktığını görürüz. Suyu yağdan ayırt etmek çok kolaydır. Çünkü su yazın donmaz. Oysa yağ mahzene koyacak olursak yazın da donar. Öteki yağlara göre zeytinyağı suya daha çok benzer. Bataklıklardaki sular kirli, denizlerdeki sular tuzludur. Bundan ötürü içilmezler. İçmeye yarayan sular ırmak sularıdır. Bunlar da ancak borularla getirilmiş, su bulunmadığı zamanlar içilir. Su içmek zararlıdır. Çünkü insan kendini üşütebilir. Çay, kahve vesaire içmek daha yararlıdır. Su ulaşım yolu olarak da yararlıdır. Suları çok olan devletler çok gelişmiş ticaretleriyle göz göze çarpmaktadırlar. Eski Finikeliler ve Yunanlılar, şimdiki İngiltere bu çeşit devletlerdendir. Suyun üzerinde yürünemez, çünkü su sıvıdır. Ayaklar altında dağılarak insan batar. Su yazın doğada yağmur halinde görülür. Çamur da bu yüzden olur. Yağmur yağdığı zaman ilk indamların üzerine düşer. Oradan da küçücük seller halinde toprağa akar. Yağmur yağdığı zaman büyükler ayaklarında lastik, ellerinde şemsiye olduğu halde dolaşırlar. Çocuklar ise evde otururlar. Tabii bundan ötürü de canları sıkılır. Kışın yağmur donar ve kar halinde toprağa düşer. Bundan ötürü de soğuk olur. Su ile sabun köpürtüldüğü zaman çok güzel sabun baloncukları yapılabilir. Sabundan baloncuklar yapmak için biraz sabun su içinde eritilir. Sonra da bir saman çöpü ile üflenir. Yalnız üflerken ihtiyatlı davranmak gerekir. Bir insan terli olarak su içecek olursa kendisini üşütebilir. Suda yıkananlar, boğulanlar da var. Böylece suyun doğada ve insan hayatında çok önemli bir rol oynadığını açıkça görüyoruz. Yelizaveta Pianola. İşte benim yazdığım kompozisyon. Bunu okuduktan sonra ne yalan söyleyeyim, yazdıklarımdan memnun kaldım. Çünkü bu yazı bir ortaokul öğrencisi üslubuyla yazılmıştı. Çocuk psikolojisine yabancı olduğu da iddia edilemezdi. 12 yaşlarındaki bir kızın Finikelilerin ticaretinden çok sabun köpükleriyle ilgileneceğini biliyordum. Bunun içinde suyun kültüre yaptığı hizmetten çok sabun köpükleri üzerine durmayı yeğledim. Ben şarabın sudan daha iyi olduğunu kanıtlamaya kalkmadım. Oysa bunu çok iyi yapabilirdim. Ben 12 yaşındaki bir ortaokul öğrencisinin bilemeyeceği şeyler üzerine bir kelime bile yazmadım. Bana öyle geliyor ki ben bu yaştaki bir kızın bileceği her şeyden söz ettim. Bilmem ki şu sayın öğretmene ne yazmalıydım. 12 yaşındaki bir kıza böyle bir ödev yazmayı bir de o denesinde. Bu herif kızıma niye sıfır vermişti? Bu işe gerçekten canım sıkıldı. Ben bunu kendim için bir hakaret sayıyordum. Benim yerimde kim olsa böyle düşünecekti. Bu sayın kişiyle görüşmeye karar verdim. Öğretmenle görüşmeye gittiğim zaman karşımda uzun suratlı zayıf bir adam gördüm. İki ayağı üzerine kalkmış bir kertenkeleyi andırıyordu. Ona, beyefendi dedim, ben ortaokul öğrencilerinden Yelizaveta Pianova'nın yazdığı Su, bunun doğa ve insan hayatındaki rolü konulu ödevin yazarıyım. Öğretmen dehşetle bağırdı. Bunu itiraf etmeye utanmıyor musunuz? Ben sizinle kendim için konuşmaya gelmedim. Amacım, Pianova'ya niçin sıfır verdiğinizi öğrenmektir. Öğretmen güvenle karşılık verdi. Ödevi için verdim. Bu ödevin neresi hoşunuza gitmedi? Baştan başa saçma. Yanıma bir top almadığımı acıdım. Bu öğretmeni büyük bir sevinçle top mermisiyle öldürebileceğimi hissediyordum. Bununla birlikte ona yine sakin sakin karşılık verdim. Beyefendi dedim, siz galiba doğada ağaç olmadan orman yetişebileceği kanısındasınız. Siz öğrencinizden su ve doğa üzerine açık bir fikir istiyorsunuz. Ama sayın efendim, öğrencinizin doğayla en küçük bir ilişkisi bulunmadığını bilmem biliyor musunuz? Liza, kâgir bir evin ikinci katında oturmaktadır. Onun evinden doğaya olan uzaklık pek büyüktür. Sizin de bileceğiniz üzere doğa şehirlerin dışında bulunur. Liza'nın anasıyla babası kızlarını doğayla tanıştırmak konusunda henüz hiçbir şey yapmamışlardır. Buna emin olunuz ki Pianova doğanın nerede bulunduğunu, ne olduğunu size anlatacak bir durumda değildir. Tuhaf, bu gerçekten çok tuhaf. Peki sizin amacınız ne? Pianova'ya bir başka konu veriniz. Bundan sonra onun ödevlerini yazmayacağıma size yemin ederim. Bir başka konu mu? Ne, bu olabilir. Öğretmen masanın gözünden küçük bir kitap çıkardı. Kitabı karıştırmaya başladı. İşte bu sefer de deniz ve çöl konusunu yazsın. Ben yalvarırcasına öğretmenin yüzüne baktım. Deniz ve çöl diye tekrarladı. Güzel bir konu. Ben can sıkıntısıyla cevap verdim. Ama efendim dedim, kız ömründe ne bir deniz görmüştür ne de bir çöle gitmiştir. Bu kız hiç de gelişmemiş. Şu halde doğanın etkisi konulu bir şey yazsın. Yine doğa. Doğru, şu halde Baltık Denizi ve bunun ekonomik, politik, kültürel ve ticari durumu üzerine bir şey yazsın. Kızcağız bu çocuk yaşında henüz politika ile ticaretle tanışmadı ki ay efendim. Bu kız da amma geri kafalıymış ha. Peki ona ne versek acaba? Chatsky ile Hlestakov'un karakterleri arasında ortak olan nedir? Bunu yazsın. Bütün insanlar gibi ben de bir dereceye kadar yumuşak başlı ve insan severim. Bununla birlikte ben bunu kendimi mazur göstermek için söylemiyorum. Ancak günahımı itiraf etmiş olmak için söylüyorum. Öğretmenin odasında çini bir soba vardı. Sobanın üst yanında bir hava deliği bulunuyordu. İşte öğretmeni kendi kravatıyla bu deliğe bağladım ve onu oracıkta asıverdim. Asılan öğretmen ancak ayağa kalkmış kertenkeleye olan benzerliğini kaybetti. Ama bunun dışında kimsenin hiçbir şey kaybetmediğini sanıyorum. İşte bütün söylemek istediklerim bu kadardır. 1896. Burada bir dipnotumuz var. Chatsky ile Hlestakov'un açıklaması hakkında. Biri Griboyedov'un Akıldan Bela, ötekisi de Gogol'un Müfettiş komedisinin kişisi.